Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp, Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm.
Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş bulduk, safa bulduk.
Nasılsınız Lütfü abicim? İyisiniz
hamdü
inşallah.
Hamdü sena ederiz. Allah'ımıza hamdden şükürden aciziz. Rabbimiz bugünümüzden geri koymasın.
Amin inşallah. Allah hamdimizi artırsın, şükrümüzü artırsın.
Allah razı olsun.
Anne ve babalarla ilgili programımızı yaptık. Gençlerle de onlarla ilgili de değerlendirmemizi yaptık. O mesele biraz daha gider. Onu tekrardan işlemeyi düşünüyoruz. Allah
onunla
nasip
ilgili
ederse.
Şeyler geliyor, geri bildirimler. İnşallah biraz daha toparlansın. Yine
evet.
Konuşuruz.
Çünkü vaka demek ki sahada çok farklı tecelliler de var. Biraz da onları konuşalım. Hani kimisi şey diyebilir. Ya Resulullah Efendimiz ne güzel. Hani bir açıdan belki annesi babası yokmuş, imtihan hiç olmamış diye düşünen olabilir. Bizimkisi var ama bu imtihan belki daha da zor diye düşünenler de olabilir. Hatta bana geçen hatırlıyorum, bizim bir meczup Ömer Öztürk'ümüz vardır, Allah selamet versin. O bana demişti ki, baban öldüğü için hüzünleniyor musun demişti. Benim babam 5 yaşında vefat ettiği için. Yani çok hatırlayamıyorum Ömer abi dedim. Hani çok öyle hüzün ya da sevinç ya da öyle bir şey yok yani, o duyguyu hatırlayamıyorum dedim. Boş ver zaten dedi, babam ölse de rahatlasam diyen binlerce insan var dedi. Hani sen hiç böyle şeyleri dert etme dedi. O meczup olduğu için onun her şey serbest biraz.
Fakat ben şöyle düşünüyorum Süleyman'cığım o konuda. Belki o programa eklememiz gereken bir hani nükte gibi bir şeydi, ufak bir şey. Yani insanın kareografi diyoruz ya, hani verilenler, verilmeyenler, artıları, eksileri, beraber oldukları, olamadıkları. Yani şöyle bir fotoğrafı çekildiğinde işte etrafındakiler falan. Kendi aslında kulluk muradı veya hakkındaki murada yolculuğundaki en muhteşem kareografidir diye hep ben üstü zannetmişimdir.
En muhteşem kareografi?
Verilendir.
Ha, yani böyle yazılım donanım manasında.
Evet evet. Sana yani o anlamda senin özlem duyduğun, ya şurada doğsaydım, şu annem olsaydı, şu babam olsaydı, şöyle bir çocuğum olsaydı, şöyle bir zenginliğim olsaydı veya fakirliğim olsaydı değil. Bizim kendi o insanlık potansiyelimize, ki herkesin bu anlamda bir potansiyeli var, ona erişebilmemiz için gereken en uygun aletleri, yöntemleri bize ilham edecek bir çerçevedir o. İdeal çerçevedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani ben 500 sene önce yaşasaydım keşke veya bundan 1000 sene sonra gelseydim çok daha talihli olacaktım diye efendim düşünmemek gerekiyor. Hatta bunu bir atasözü şöyle, buna kısmen telmihte bulunabilir. İşte akılları satmışlar. Herkes gitmiş kendi aklını satın almış diye. Hangi akılla satın alıyorlar bilmiyorum gerçi ama böyle bir sevki tabii var yani.
Eyvallah. O zaman doğru.
Yani, atasözü diye çok sorgulamıyorum Süleyman.
Evet doğru. Yani
bir
herkes,
atasözlerinde konuşalım ha.
Herkes bulun olur. O da ayrı bir bahis değil mi?
Niye biliyor musun?
Atasözlerindeki tabii şeyler ne derler, derin hikmetler ya da derin açmazlar.
Şimdi
çıkmazlar.
Ben bazen kullanmayı seviyorum. Sınıfta da konuşuyorum, tamam mı? Diyorum ki mesela, ya bu konuda şöyle şöyle olmuştur. Genelde böyle işte düşünülür. Zaten bir atasözünde de elle gelen diyorum. Bakıyorum şimdi. Hani bekliyorum ki
karşılık
tamamlasınlar.
Versinler.
Boş boş bakıyorlar. Abi yeni nesil hiç bilmiyor.
Evet doğru.
Atasözlerini. Elle gelen diyorum. Yok. Düğün bayram demiyorlar.
Demezler. Çok farklı. Yani bugünün belki yapay zekaya bırakılacağı için her şey.
Doğru.
Hani
evet.
O tamamlasın
hakikaten
diye.
Hakikaten çoktan bırakılmış. Farkında
evet
değiliz.
Öyle oldu. Şimdi şöyle, bu tamam, o bahsi o nükteyle kapatmış olduk. Herkes kendi bulunduğu ortamda, imkanda en iyi potansiyeli sergilemeye çalışacak diye mesajı aldım öyle kendime göre.
Ya zaten
başka şansımız da yok.
Yok ama yani, şöyle bazen işte insan tam da bu, ne biliyor musun? Bunun yokluğu veya alternatifinin bizde oluşturmuş olduğu hem duygu durum hem de zaman kaybı gerçekten ayağımızdaki en büyük pranga yani.
Doğru. Bir o şeyden kurtulmak gerekiyor yani.
Evet,
o,
evet. Yola çünkü koymak lazım.
Evet. Yani. Çünkü Resulullah Efendimizle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet, o diyor üstünüzdeki zincirleri diyor hafifletir diyor. Yani onları diyor indiriyor diyor. Yani sizin yükünüzü hafifletiyor. Bunlar da zincir esasında.
Evet, evet.
Yani dediğiniz o ilk bölümdeki söylediğiniz çok önemliydi. Bugün büyük büyük kitaplar var bu konuda. Hani seninle başlamadı diyor. Yani neredeyse tamam, harika bir kurgu yapıyorlar ama sonunda seni getirdiği yer annem babam suçlu, dedem suçlu, ben de ama bu makus kaderi evet. içinde yaşayacağım, gideceğim modu. Hiç bize böyle bir ilham verip de böyle önümüzü değiştirelim, yönümüzü değiştirelim. Hani o biricikliğimizi fark edelim, irademizi sonuna kadar kullanalım. Bütün olumsuz ya da eksik ya da kusurlu görünen her şeyden büyük hikmetler ya da büyük ibretler devşirelim gibi bir bakış çoğu zaman olmuyor. Çünkü
Evet.
kalmıyor ki zaten
Evet.
güç.
Bu hatta modern ateizmin de temel dayanaklarından bir tanesi. Hangi anlamda? Ya kardeşim, kainat o kadar büyük, o kadar sofistike ve o kadar karmaşık ki. Yani senin gibi bir türün burada, bu işte efendim uzayın belki çok ehemmiyetsiz sayılabilecek bir noktasında, işte böyle bu kadar işte efendim dünyayı, kainatı, alemi böyle işte gözünde büyüterek böyle bir imtihan tırnak içerisinde olduğunu zannetmesi kendisiyle ilgili yapabileceği en büyük hatadır filan gibi böyle bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar. Diyorlar ki o kadar küçüksün ve ehemmiyetsizsin ki yani bu büyüklük karşısında hiçbir esamen okunmuyor senin. Şimdi bu bir bakış açısı.
Doğru.
Ama bir taraftan da ya bu küçüklükte bile o kadar muazzam, muhteşem ve en önemlisi de yani şurada bir nükleer reaktörden daha kuvvetli bir kalple yaşıyorsun ki yani baktığın her şeyde, gördüğün her şeyde o kadar böyle sonsuzluğa adaysın ve onu o kadar talep ediyorsun ki diyorsun ki ya bu küçüklük boşuna verilmiş olamaz. Yani bununla mütenasip olmayan bu bendeki büyüklük duygusu nereye oturuyor? Orada bir hemen şüpheye düşmen lazım yani. İşte o şüpheye düşüş yol açacak bence şüphedir.
Doğru. Şüphede imandan bir cüz bu
Tabii.
manada.
Ateistlere şey olsun diye bu. Bir
Eyvallah. Cemile olsun.
şey olsun diye. Hani şey diyor ya.
Kılçık attık.
Kalbinde diyor zerre kadar iman olan diyor cennete girecek. Hani zerre kadar kibir olan da giremeyecek diye bir şey var ya.
Evet.
Şimdi kibir meselesi ayrı bir mevzu ama iman meselesinde. Ya adamın mesela zerre kadar iman nasıl bir şeydir Süleyman?
Yani hani bir %0.0.0.1 bile olsa zerre.
İşte şüphedir o. Ya
Yok.
varsa ya.
İşte şüphe yani
Tamam.
imana dair
Evet,
bir zerre yani.
Ya bak hakikaten orada olabilir mi ya falan dese mesela
Güzel.
vardır muhtemelen gibi düşünse mesela muhtemelen o
Tamam.
zerre yani.
Zaten böyle yani ben İslam bakış açısı geniş olduğu için biz genel olarak herkesi kuşatma derdindeyiz.
Tabii canım.
Yani gel sen de gel.
İnsanlığa göre, İslam'a göre insanlık ikidir Süleyman. İkiye ayrılır. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Yani bir o Resulullah Efendimizin davetine uymuş olanlar, bir de uyacak olanlar. İnşallah. Biz hep böyle baktık
Evet.
yani Hüsnü zan.
Evet, üst düzey. Şimdi bugün gönlümüzde şöyle bir konu var Lütfü abi. Sonuçta bugüne kadar yani rasyonel alanda ya da aklın ya da nasıl söyleyelim
Beş
gerçek
duyunun.
hayatın beş duyunun sınırları dahilinde çok konu konuşmaya gayret ettik. Bu bazen teoriler, fikirler de masaya yatırdığımız oldu. Bazen o pratik hayatın içinden işte evliliğin nasıl sürdürüleceği, kariyerin nasıl planlanacağına dair çok böyle somut, gerçekçi konularda işlediğimiz oldu.
Paranormale mi gireceksin şimdi?
Biraz böyle hani metafiziğe doğru yolculuk yaptığımız oldu. Tasavvufi bağlamda o da oldu ama böyle genellikle hayatımızın içinde olan, çoğu zaman bizi etkileyen, belki tesir altında da bırakan ve her gün aslında bir şekilde karşılaşabileceğimiz bir hadise var. Genel olarak sizi tanıdığım için siz çok o alana çok girmezsiniz genel olarak. Yani hep bir mesafeniz olur, böyle bir şey yaparsınız. O alan nedir? Rüyalar alemi. Yani
Senin alanın o tam. Yani ben biz değişelim mi şu sen oraya geç ben buraya geçeyim.
estağfurullah. Böyle olsun ama yine konuşmaya gayret
Tamam,
edelim.
sen konuş.
Yani rüyalar alemi sonuçta gizemli bir alem, bir muamma. Çünkü
Evet.
yatıyoruz, kalkıyoruz. Nereden nereye gidiyoruz, neler oluyor, neler bitiyor. Birkaç böyle dizi çekilebilecek rüya görenler oluyor. Bitmeyen bir film gibi senelerdir bir rüyanın devamcısı, yani devamını görenler olabiliyor. Şimdi rüyalar bir hakikat yani esasında hayatımızın bir parçası. Ha, ona dair bir şüpheniz yok değil mi Lütfü abi?
Tabii
Rüyayla
canım
ilgili.
rüya, hayır rüya peygamberliğin 46 cüzünden biri kardeşim, kim inkar edebilir? Sadık rüya ama.
Sadık rüya.
Sadık rüya
Bu 46'da
peygamberliği.
birini bir açar mısınız?
Yani 23 senedir ya
Evet.
malum nübüvvet.
Evet.
Dolayısıyla 6 ay sürmüştür sadık rüyalar dönemi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüya gündüzün aydınlığı gibi şak diye çıkmıştı.
Daha peygamber olmadan.
Olmadan evvel.
Ha, o 6 ay boyunca gördüğü rüyalar çıktı.
Evet, evet.
O yüzden de peygamberliğin 46'da
cüzünden biridir diye ifade edilmiştir.
Sadık rüyalar.
Hatta şimdi kalan, vahiyden kalan kısımdır diye yorumlayanlar da var. Yani şunu sonuçta vahiy kapısı kapandı ama sadık rüyalar hala devam ediyor. Birileri için bu iş işaret olabilir. Hatta birçok tasavvufi yol var ki rüya yoluyla devam eder. Yani herhangi birisinin inkişafı, kendisinin şahsi kemalatına yönelik işaretler rüyalarda alınır. Bazı yerler şeyhleri rüyayla seçerler gibi, böyle o iş devam eder. Sen mesela rüyayla amel edersin.
Ederim de şöyle, hani ben de tabii
hani o rüya herkesin kendisini bağlar.
Evet, kendisini bağlar. Ve benim de hani o Allahu alem İmam Maturidi Hazretleri'nin o pratik aklı bizim yani bu medeniyete sunduğu şey biraz daha şeyizdir. Hani rüyaya rüyayı böyle yorumlama kabiliyetleri geliştirmişizdir kendimize göre. Yani herkes evet, sonuçta bu
tersi çıkar mesela, sana göre doğru mudur Süleyman?
Şöyle bağlama göre. Yani bağlama rüyaya göre ve kişiye göre. Hani bu işlerde genel konuşmak çok olmayabilir. Hani ben
uzmanı... Ama biz nasıl genel konuşacağız ki şimdi o zaman?
Konuşacağız şundan. Şöyle, sonuçta tarihten beri rüyalar esasında bizi yani medeniyet olarak bağlıyor. Ne manada? Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın doğru mu rüyası var. Çocukken bir rüya görmüş. Babacığım diyor, ben diyor güneşi, ayı rüyamda gördüm diyor. Güneş vardı, 11 yıldız vardı diyor, ay vardı.
Bana secde
ettiler diyor. Babası da diyor ki oğlum diyor, rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan insanın düşmanıdır. Kendince o rüyadan Allah-u Alem Yusuf Aleyhisselam'ın istikbaline dair bütün verilere ulaştı Yakup peygamber. Onun rüyası var. Bir de Resulullah Efendimizin rüyası var. O da Fetih suresinde geçer.
Lekad sadakallahu rasulahu.
Rüya. Yani onun gördüğü rüya. Çünkü o rüya Allah-u Alem o fethin işaretlerine dair bizi yani Kur'an-ı Kerim'de tescilli. Yani rüyalar.
İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası
İbrahim
var.
İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası var. O nasıldır lütfen abi?
Şimdi, i̇şte seni diyor oğlum keserken görüyorum diyor ya.
Rüyamda diyor görüyorum. Seni kurban ederken görüyorum. Normalde rüyayla amel edilmez ama o bağlamda o peygamberlik demek ki hani tırnak içinde peygamberlerin ligi farklı bizden. Yani biz amatör küme, onlar devler ligi diyelim. Oradaki rüya oğlu da mesela rüyaya karşı mukabelede bulunuyor. Babacığım diyor emrolunduğunu yap diyor. Evet, beni diyor teslim olanlardan bulunacaksın. Yani bu üst düzey boyutlar. Freud kendince yakın tarihte bu rüyalar üzerine çok kitaplar hazırladı. Ve yani tarihin akışında da onun da yeri önemli. Hani Avrupa medeniyeti özellikle onun teorileri, onun işte ortaya koydukları üzerinden bayağı büyük bugünkü belki psikanalizin, psikiyatrinin birçok temelleri de ortaya konuldu. Yani söyleyeceğim bugün için de hani her yani hatta yakın tarihte kimin de İsmail Kara Hoca'nın mıydı kitabı? Şeyh Efendi'nin rüyasındaki Türkiye. Bu da bir önemli bir rüya ile ilgili hani bir literatüre katkı olabilecek bir mesele. Yani rüyalar esasında hayatımızın içinde varlar. Zaman zaman aşikar oluyorlar. Zaman zaman sanki hani hiç yoklar gibi de oluyor. Kimisi için çok böyle rüyalara anlam atfeden insanlar da vardır. Onlar biraz daha fazlaca anlam ifade edildiğinde o da biraz insanın böyle iradesini felç edebiliyor, hayatını böyle karıştırabiliyor ve hakikaten böyle Kur'an-ı Kerim atkasu ahlamdı sanırım ifade. Yani böyle karma karışık rüyalar içerisinden de yol bulmaya çalışanlar da olabiliyor. İşin ehli olan rüyayı tabir ediyor. İşin ehli olmayan zaten kalkıyor, şöyle bir rüya gördüm diyor. Yani ya unutuyor rüyasını ya yazıyor. Kendince öyle not alan insanlar da var, rüyalarını not alıyor. Çünkü rüyalar sanki benim gördüğüm insanın kendi hayatıyla ilgili de şeyleri sunuyor gibi. Yani nereden nereye geliyorsun, ilerleyişin ya da düğümler olabilir mesela. Ben şimdi mesela hep ortaokulu falan görürüm. Niye? Ortaokulda demek ki o belli hazmedemediğim şeyler oldu, kızdığım şeyler oldu, haksızlıklar diyelim. Ya da işte seçkinler sınıfı, bunları yazdığım için şimdi oradan rahat söylüyorum. Demek ki orada hani kendimce hayata duruşumla ilgili temelleri anladım ama bir iktidarım yoktu, bir gücüm yoktu ya da bir değişime sağlayamadım kendimce. Rüyalarımda ara ara bakıyorum o değişim sağlanıyor gibi. Yani işte 30'lu yaşlarda da görüyordum, 35'te de gördüm. Şimdi 40'tayım, kısmen görüyorum ama şimdi bakıyorum biraz daha artık rüyalarımda hani o gün ne söylemek istiyorsam ya da nasıl davranmak istiyorsam onu yaptığımı görüyorum. Bu kendimce hani şöyle yorumluyorum. Yani aslında rüya bir nevi terapi vesilesi de oluyor kişi için. Ama çok önemli dönemeçlerde de rüya gördüğümüz oluyor Lütfü abi. Bilmiyorum sizin hayatınızda olur mu ama. Ya benim olur mesela, çok böyle kendince kritik süreçlerimde, kritik dönemlerinde rüyalar görürüm. Çeşitli anlamlar çıkartırım ya da ona göre hani pratik hayatımda düzenlediğim olur. Ama bu şey gibi değil, hani rüyadan bir mesaj geldi de o mesaj benim hayatımı tamamen değiştirdi ya da işte rüyamda bir aksakallı dede geldi de Süleyman bundan sonra şöyle yapacaksın böyle yapacaksın deyip ben de işte ona göre amel ettim gibi de değil. Yani öyle zatlar var mıdır? Şimdi Erkam TV izleyicileri ve dinleyicileri arasında sayısız hani insan çeşidi olduğu için her şey olabilir ve biz konuşurken de gülümsüyor da olabilirler. Hani siz neler bilmiyorsunuz, neyin farkında değilsiniz gibi diyebilirler. Durum böyle Lütfü abi. Sizde nasıl? Mesela bu yaşa gelene kadar rüyalar sizin hayatınızda pratikte tesir etti mi? Böyle rüyalara göre amel ettiğiniz oldu mu? Böyle sizi çok etkileyen bir rüyanız oldu mu? Bunu da sormuş olabiliriz. Hemen paylaşmak isterseniz.
Hiç ben o toplara girmem, kusura bakma Süleyman'cığım. Yani ne rüyamı anlatırım, ne
Evet.
rüya anlatırım.
Evet.
Ama rüyalarla ilgili konuş dersen birkaç kelime söylerim onunla
Buyurun
ilgili.
efendim, oradan. Tamam, siz yani sizin şey sıyrıladınız o zaman rüyaları.
Şimdi İnsanın tabi aslı esası kendisi bir muamma. Yani hiç kimse ben buyum diyemez. O kadar katman altında katmanımız var ki, yani işte ukde dedin sen. Hani insanın ukdeleri var içerisinde, çözemediği düğümler var yani. Ben ev metaforuna benzetiyorum. Ev metaforu insanlar için çok kullanışlı bir metafor. Yani 2+1 bazısı, bazısı 3+1, bazısı muhteşem bir saray gibi. Yani gir odaları bitmeyen insanlar yani. Ve birçoğumuz da böyleyiz zaten yani. Şimdi ben insanın tabii evde öyledir ya, böyle herkesin bir odası vardır. Kullandığı evin %100 her tarafını kullanıyoruz diyemeyiz. Genellikle bazı bölgelerini kullanırız. Bazı yerlere ayda bir gideriz. Bazı yerlere 15 günde bir uğrarız mesela. Çocuğumuzun odasına diyelim hiç girmediğimiz de olur bazen yani. Şimdi ben rüyaları bu şekilde, o girmediğimiz odaları zaman zaman ziyaret ettiğimiz yerler olarak değerlendiriyorum. Oralara bakarız. Yani ya işte ukde dediğimiz o hani sıkıntılı yerler. O odanın kapısını açıp bakmazsan o zamanla toz olur. Orası belki haşeratın yeri de olabilir. Allah muhafaza.
Cam açık
Yani
kalmıştır.
evet, arada böyle temizlik yaparsın. Tam da temizliktir işte. O terapi dediğin şeydir. Yani böyle bir nevi kendisini beynin sağaltıma almasıdır. Rüya bu manada çok sıhhatli bir şeydir. Beynin işleyişini temin açısından. Fakat buna insanlar tabii çok ciddi de önem atfetmişler. Zaten baştan söyledik akaidle ilgili kısmını, yani peygamberlikten müciz olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda rivayetlere sahip olduğunu, kendisinin işte sabahları namazdan sonra rüya sorduğunu bazen biliyoruz.
Bugün
Ya,
rüya gören var mı
var mı
diyordu.
diye soruyor. Bazen de kendisi diyor ki ben bugün böyle bir rüya gördüm diyor, anlatıyor onu. Hatta bazen diyor ki nasıl yorumlarsınız diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e yaptığı bir yorumdan sonra diyor kısmen isabet ettin diyor. Şurada yanıldın tarzında böyle bir takım yorumlar yapıyor. Buralar aslında insanın o iç aleminin bir anlamda ifşa olduğu yerler, rüyalar. Bazen o ifşayı da biz kendimiz kendi kendimize rüyayı anlatırken de yapabiliriz. Bir şeyin mesela benden çıktı demesiyle benden ayrıldı demesi arasında %100 anlam farkı vardır. Rüya tabirinde. Yani siz onu benden çıktı diye niye kullandın da benden ayrıldı demedin mesela. O senin anlattığın şeyle çok yakından alakalıdır. Böyle bir tasavvufa giriş dersi gibi bir şey dinlemiştim. Böyle şeyh de olan bir profesörden yıllar önce yurt dışında. Demişti ki mesela her dinin müntesibi kendi peygamberini rüyasında görüyor. Yani mesela İseviler Peygamber Efendimiz'i görmüyorlar rüyasında mesela.
Hazreti İsa'yı
Onu
görüyorlar.
görüyor. Museviler onu görüyor. İşte bu şekilde bir hani önünde gördüğün şahsın senin de rüyalarında prototip, ana figür olması çok ilginç bir durum. Bunun bence işte o hani formatla, zihni formatla, kendimize attığımız formatla, dolayısıyla niyetimizle, dolayısıyla içimizdeki o ukdeleri de içine kattığımız zaman o içimizde çok nüfuz edemediğimiz iç dünyamızla çok yakından alakası var. İç dünyamız aslında Süleyman'cığım şeye benziyor. Bu denizaltını bazen çekiyorlar ya, muhteşem böyle bir manzara vardı deniz altında. Veya böyle
Farklı
alta girmemiş
canlılar.
ormanlar, farklı canlılar. İçimizde de öyle canlılar var aslında. Bilemediğimiz, Ve hani kimisi böyle çıngıraklı yılanın işte efendim izaç derler ona. İzaçları böyle titreyişleri kıvrım kıvrım. Ya da diyelim işte vahşi hayvanların veya evcil hayvanların. Yani orada çok farklı sahneler oluyor. O sahnelerin yansımaları. O yüzden ben rüyasını anlatana kitap yazan gibi hep demişimdir ki aman kendini ifşa edeceksin bak dikkat et. Kullandığın kelimelere dikkat et. Çünkü bir şeyi gördüm demek ondan bağımsız ben kendim bak böyle bir şeyi anlatıyorum demek değil yani. Sen kendin de oradasın. Gözleyen gözlenenden bağımsız değil. Dolayısıyla senin içindeki dünyayı biz orada görmüş oluyoruz. Bununla ilgili bu bir veri midir? Hani diyor ya bana diyor gözsüz gördüren nedir? Ayaksız yürüten nedir? Yani rüya öyle bir
Doğru.
dünya. Bu tarafıyla hani hep böyle işi materyalist noktadan ele alanların aciz kaldığı bir yer olarak ben değerlendiriyorum. Böyle bir kapının hep açık kalması, hep böyle metafizik anlamda yani işin hep söyleriz ya 50'ye 50'dir işte. O 50'nin aslında tarafını kuvvetlendiren bir şey yani. Birinci 50'nin.
Gayba dair.
Evet, hep böyle bir kapı var. Her an birisi bir rüya görebilir ve her an bir şeyleri böyle farklı yorumlamamıza vesile olabilir diye o kapı hep açık kalıyor. O kapı hep kendimiz için de açıktır. Ve çok zaman rüyalar Süleymancığım dediğin gibi bizi aslında balans ayarı veren şeylerdir. Bu 3 aylık olur, 6 aylık olur, yıllık olur, 10 yıllık olur. Böyle bize tabiri caizse bir şey veren, rektifiye de diyorlar ona araba hani tamirinde. Onun motoru böyle yeniden bir kıvama getiren bir mahiyeti var. O açıdan da ben rüya görmenin güzel bir şey olduğunu ama bunları böyle çok anlatmanın, ifşa etmenin çok da makbul olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir müddet sonra insan neye inanırsa ona müteveccih, bak buradaki kelimeyi özellikle
Evet, ben
kullanıyorum.
de bekledim ne söyleyeceksiniz
Ona
diye.
müteveccih bir pencere açılıyor ve o pencereden bir takım görüntüler izlemeye başlıyor.
Yani görmek istediğini görüyor o zaman.
Evet. İnsanın en tehlikeli tarafı bu Süleyman. Yani bunu
Yani
orada
görmek istediğini görüp bana gösterildi moduna da girebilir insan.
da evet zaten tehlike burada yani. O yüzden o kapıları mümkün olduğu kadar açmamak lazım. Efendim açıldı bana. Açıldıysa sen şahsınla ilgili onunla ilgili bir bilgi kaynağı olarak ondan istifade et. Fakat işte o şer-i şerif dediğimiz Kur'an ve sünnet bu iki tane miyara özellikle bunu vurarak bir şekilde onları önceleyerek bunu yapmaya çalış. Hatta rüyanla bunları test etme. Rüyanı buraya vur. Sonra de ki ya buralar hep haklı. Şimdi şey gibi yani bal yemiş sahabe efendimiz. Şu bal şifa diyor efendimiz. Fakat bal daha çok ağrıtmış. Ne demiş? Allah Resul doğru söylüyor. Bal şifadır. Karnım yalan söylüyor demiş.
Bu çok büyük bir şey yani.
Müthiş bir ölçüdür
Evet,
bu yani.
büyük bir ölçü.
Karnım yalan söylüyor yani. Rüyam ne
Burada da
olursa
öyle. Rüya
olsun.
ne söylerse söylesin.
Kur'an ve sünnet ne diyor kardeşim? Onu ben ona uydurmaya çalışırım. Uydurmak zaten vazifemdir, kulluk vazifemdir. Uydurmak da değildir. Bu tam tersi kendimi oraya layık hale getirmektir. O noktada da Allah hepimizin yardımcısı olsun Süleyman. Bize böyle güzel rüyalar göstersin de böyle bu şekilde yolumuzu çizelim yani.
Çizelim. Peki rüya
Ama
görememek
rüyayla yol çizilmez onu da söyleyeyim.
ilham olur, destek olur,
Yani evet kısmen bir
moral
destek
olur.
olabilir. Evet,
Hani
evet.
mübaşir yani böyle bir müjde gibi olabilir.
Evet.
Peki rüya görememek sıkıntı mı? Bazen hiç göremez.
Görmeyen
Bir
de
ay olur,
vardır.
5 ay olur,
Evet.
seneler olur.
Aslında rüya görüyor da hatırlamıyor yani. Çünkü bir de sadık rüya böyle sabahın aydınlığı gibi net hatırlanan rüyadır. Şimdi uyanıyorsun, gözün açıyorsun. Allah Allah hiçbir şey. Böyle bir şeyler var. Sonra bir şey, bir obje yakalıyorsun oradan. Oradan tutunca bir şeyler geliyor. Ama onlar böyle işte o edgâsü ahlam diyor ona Kur'an-ı Kerim. Böyle işte aslında bir tür sağaltma işleri. Yani temizliyor kendisini. Bellek temizliyor kendisini. Bir şey daha var Süleymancığım. Şu çağ, görsel çağ, zihni, gözü, kulağı kirleten bu çağ
Doğru.
rüyaları da bu anlamda sahih ve sadık rüyaları da bu anlamda tabiri caizse böyle minimize etti. Böyle ulaşılmayacak bir yere doğru sevk etti. İnsanların duru bir zihinleri yok. Yani salim bir düşünüşleri yok. Bu buradan güzel rüya çıkmaz abi.
Zaten 5, 6, 7, 10 saat ekran süresi olunca kafada dopdolu oluyor.
Evet.
İçi de çorbaya dönüyor.
Evet.
Yani bir 5 dakika önce diyelim ki Gazze'de bir şey alıyoruz. 7 dakika sonra falan komedyenin şeyine gülüyoruz. 10 dakika sonra bambaşka bir ortam,
Yani
değil mi?
çorba.
Tam çorba.
Evet.
Peki rüyayı görüyoruz. Gördük. Nasıl yorumlatacağız?
Bunu sen bir kere ifşa olacağını bilerek
Evet.
yorumlatıp yorumlatmama noktasında bir hani
Orada bir
çok hevesli olma. Çok
tercihte
hevesli
bulunacağız. Bu
olma.
işin hevesi olmaz yani.
Yani bu iş ya ben illa birisi rüyamı
Görüyor ama.
yorumlatacağım.
Diyelim ki
Görmüş.
X izleyicimiz görüyor. 3 gün aynı rüyayı gördü.
Maşallah. Böyle kendisine yol açılacak. Böyle bir şey mi
Yani
olacak?
gördü. 3 gün diyor ki işte Manisa'da bir şey var. Hazine var. Gel beni al diyor. 3 gün.
Evet.
Ne yapacak adam? Yani hazinenin peşine düşmesin mi?
Öyle bir hikaye var biliyorsun değil mi onu? Düşmüş peşine. Halep'te mi? Şimdi Şam'da kurtuldu elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Halep'te zannediyorum. Öyle bir kendisine ya filancanın evinin bahçesinde işte şu ağacın altında böyle bir hazine var. Git diye birkaç tane. O adam da ne yapmış? Ya güzel bak bu rüya sahih bir
Rüyayla
rüya.
amel etmiş.
Rüyayla amel etmiş ve oraya gitmiş. Sonra o evi de bulmuş. Fakat adama bir şey söylemesi lazım yani. Şimdi demiş ki ya kardeşim yanlış anlamazsan bak ben şöyle bir şey demiş. Anlatacağım sana. Evet demiş. Ya şurayı demiş kazabilir miyim? Niye bak bana birisi demiş rüyamda böyle böyle şey yapıyor diyor. Ha demiş gülmüş. Ya demiş sen demiş öyle diyorsun ama demiş. Bana da demiş. Şimdi bak tanımıyor ama onu tarif ediyor. Filanca yerde İstanbul'da filanca zatın evinin bahçesinde işte kayısı ağacının dibinde şöyle bir efendim define var diye yıllardır rüyamda böyle bir şey söylenir. Ben demiş ciddiye alıp gitmedim oraya. Sen bunu ciddiye alıp buraya geldin mi ya? Ne kadar da demiş safsın sen falan tarzında buna aslında kendi evinde, kendi hazinesinin tam da evinde
Tarifini vermiş.
tarifini vermiş. O da bir şey demeden geri dönmüş ve o hazineyi orada bulmuş. Öyle bir şey anlatırlar.
Bak
Şimdi
güzel. Güzel bulmuş adam.
Süleyman'cığım bak sende şöyle bir hal var.
Estağfurullah ben latife yapayım. Ben
Sen
seyircilere
böyle
ve
bir
izleyicilere
tamam.
şey aynı olmak istiyorum.
Şöyle böyle bir rüya görsem de
Ya.
yolumu bulsam
Ya iş yani
diye.
rüya
Sen o
işi
rüyayı görürsün bak ben sana söyleyeyim.
doğru.
Net görürsün yani.
İstiyoruz
O
diye.
rüyayı yorumlayacak adamı da bulursun.
Kendim de yorumlarım.
Evet kendin de yorumlarsın. Fakat biz şunu seviyoruz. Biz uyanıkken rüya görenleri seviyoruz abi.
Evet, oraya bağlayalım.
Tabii.
Nasıl yani? Uyanıkken rüya görmek mi?
Uyanıkken rüya
Ben şu
görmek
an
lazım.
uyanığım.
Evet.
Bir rüya mı göreceğim?
Evet. Rüya nasıl bir şey Süleyman? Normalde hani imkansız gibi değil mi?
Evet,
Nasıl
uçuyoruz. Deniz.
yürüdüğümü bilmiyorum. Nasıl
Evet,
gördüğümü
bulutların üstünde
bilmiyorum. Evet.
uçuyoruz. Bilmem ne oluyor.
Bu hayatta kendin ulaşamayacağın, göremeyeceğin bir rüyan olsun. Tıpkı bundan 1.000 sene evvel Horasan'dan gelen o erenlerin senin benim rüyamı görmeleri gibi. Ya buralar İslam beldesi olsun. Bizim neslimizden, sülbümüzden Allah'a inanan insanlar çıksın. Muvahhidler nesli gelsin. Ve buralar ezan sesleriyle şenlensin diye şu Anadolu'nun rüyasını görenlerin biz torunlarıyız. Biz onların çıkmış rüyalarıyız. Biz onların tahakkuk etmiş, tabiri doğru yapılmış rüyalarıyız. Şimdi biz hangi rüyayı görüyoruz? Şimdi insan hakikaten uyurken gördüğü rüyanın peşinden gidebilir mi? Gidebilir. Ama bana göre makbul olan uyanıkken rüya görüp onun böyle kanlı canlı insanlar olarak tabirinin kendisinden sonra yapılmasıdır.
Ya
Yani
da
sen birilerinin rüyasını gör Süleyman'cığım. Böyle tahakkuk ettir, planla, projesini yap. Göremesen bile desinler ki 1.000 sene sonra ya bizim rüyamızı görmüş. Bak bir zamanlar böyle bir şey bak hayal demeyeceğim. Rüyasını görmüş ve elhamdülillah o düşündüğü için böyle olmuş diye. Bir dönem Afrika'dan bir ağabeyimiz bir arsa var almışlar çok seviniyordu. Ya bu arsada şimdi bak diyor şuraya diyor bir tane diyor cami konduracağız diyor. Yanına bir tane diyor kreş diyor. Yanına bir tane ilkokul diyor. Yanına bir tane diyor imarathane olacak yemek vereceğiz diyor. Öbür tarafta diyor bir tane diyor klinik tarzı bir şey açacağız diyor. Beri tarafta diyor işte efendim şöyle bir şadırvan olacak diyor. Böyle yani bakıyorum böyle bir şey anlatıyor. Dedim ki ya bu dedim senin dedim zihnine bak önce kalbine düşmüş. Sonra zihninde bir böyle
Plan
hani
olmuş.
külliye planı olmuş. Bu tamam dedim bu oldu bu olmuş artık dedim yani. Şimdi bunun en basit kısmına geldi. Ne o? En basit kısmı bir mimara bu projenin verilip sonrasında da onunla ilgili fon kaynak ihtiyacının ortaya çıkması. Yani mesele
o uyanıkken rüyayı, görmüş yani.
Evet, o rüyayı görmek mesele.
Tamam, o zaman daha şeyi sormuyorum. Yani söz buraya geldikten sonra artık rüyaları kime yorumlatacağımızı, rüyalarla amel edilir mi, edilmez mi?
Şöyle,
hepsi sonuçta...
Hayır, bak insanın kendisini tanıması noktasında...
Bir ayna.
Bir aynadır.
Evet.
O aynayı da gerçekten buğusuz yüzeyleri olanlara yaptırmaya gayret etmek lazım. Bir kere seninle bir çıkar ilişkisi olmayacak. İkincisi senin hakikaten salih olacak ki senin asas hak ve hakikat nezdindeki o kıymetinin artmasına vesile olsun. O noktada bir iyi niyetli birisi olacak. Hmm. Bir de tabii işin kendine göre bir dili var Süleyman'cığım. Yani onu sen daha iyi biliyorsun. Sembolik, tamam. Sembollerle örülmüş bir dil. O sembolleri de yorumlamayı öğrenecek yani.
Ama bundan da eftali uyanıkken rüya görmek.
Evet.
Yani uyanın rüya vaktidir mi diyorsunuz? Öz olarak.
Evet. Burada İnşallah. Ürün yerleştirme var.
Evet, bu kıymetli Lütfü Hocamızın, bilmiyorum üçüncü kitabınız mıydı abi, dördüncü kitabınız mıydı, Allah-u Alem, bayağı evet. kitabınız olduğu için. Yani böyle bir kitabınız da var, Uyanın Rüya Vaktidir.
Evet, evet, tam da bunu anlatıyoruz.
Tam da bunu anlatıyoruz. O zaman rüyalarda başlayıp bu programa ya...
Valla böyle bir niyetimiz yoktu, onu
yoktu,
söyleyeyim ha.
Ben sizi getirdim buraya.
Yok, Allah
bu da benim
razı olsun.
Uyanırken sen gördüğüm rüya.
Sen rüya mı gördün Süleyman? Bunun rüyasını mı gördün?
Evet, benim rüyalarım da böyle.
Sen bir rüyanı anlatır mısın Süleyman'cığım ya? Bak bana sordun şimdi okuyucu böyle bir... Dinleyici ve izleyici, okuyucu değil, dinleyici ve izleyici böyle bir hani üstü zanna kapılmış olabilir. Ya şimdi rüya dinleyeceğiz diye. Senden bir rüya dinleyelim Süleyman'cığım, buyur.
Benim rüyalarım komik olur. Yani böyle beni bağlar. Hani meczupların rüyaları gibidir benim rüyalar. Yani ben görürüm, geçerim. Yani çok da görmem ama yani görürüm kendimce. Ya böyle paylaşılabilecek olan var mı düşünüyorum şimdi.
Bana aynı soruyu sordun ama.
Evet, doğru yani. Paylaşılabilecek olan var mı? Yani şu an doğrudan hatırlayamıyorum böyle direkt.
Peki,
hatırlayabileceğimi.
Tamam, hayırlısı olsun.
Ben de herhalde uyanıkken rüya görmeye çalışıyorum genel olarak.
İyi
yani
maşallah.
O çünkü rüyaları görüyoruz, geçiyoruz. Bir de dediğiniz gibi onun yani o kişiyi de bağlıyor ve bir şey de değil o, delil değil ya da onunla da hayatımızı şekillendiremeyiz. Çünkü o da tırnak içinde bir kaçmak olur.
Doğru.
Yani gerçeklerden kaçmak olan, rüyadan bir medet ummak olur. İstihareyle bitirecektim ama vakit olmadı. Yani bazen oluyor ya, istihareye yatalım derler.
Evet.
Mesela bir konu var. Mesela yeni bir işe başlayacağım. Hayırlı mı, şer mi? Bir rüyaya yatayım diyoruz. İstihare yapayım diyoruz. Bu da aslında yaygın bir kültür genel olarak böyle. Ama o da orası da biraz muamma alan değil mi? Bazen çünkü biz mesela diyelim ki bir işe başlayacağız. Allah'ım hayırlı mıdır, değil midir diye kimseden yardım alamıyoruz. Yani Cenab-ı Hak'tan bir umutla bir yatıyoruz. Mesela diyelim ki rüyamızda fırtına gördük, rüzgar gördük, ne bileyim dağ gördük. Bunu böyle hemen ya...
Uluslararası bir reklam ajansı.
Evet.
Türk İstanbul şubesi stajyer seçimini şöyle yapmış. Normalde hani bir stajyer seçeceksiniz. Kendinizle ilgili sektörde bir ihtiyacınız var. Adama ne dersiniz? Yaptığın işle ilgili ya bunun bir beklentisi nasıl? Acaba bizim işi biliyor mu? Bu işle ilgili gelecekte nasıl bir yetkinliğe sahip olabilir diye. Değil mi? Hep bilişsel anlamda sorular sorarsınız.
Doğru.
Bunlar hiç öyle yapmamışlar. Reklamcı ya bunlar. Yatırmışlar adayları. Böyle elektrotlar bağlamışlar her taraflarda. Ve dev bir ekranda reklamcılık tarihinin en gelmiş geçmiş en güzel reklamlarını göstermeye başlamışlar. Ve siz hiçbir tepki vermeyin demişler. Sadece izleyin yani. Onların içlerindeki kendilerinin farkında olmadığı o bir ben vardır. Ben de benden içeri diyor ya. O benin aslında o reklamı fark etmesini bekliyorlar. Yani en böyle tırnak içinde yaratıcı reklamı
İyisini.
Gördüğünde böyle bir vücudu tepki veriyorsa o çocuğunda da bir yaratıcılık potansiyeli olduğuna karar verecekler. İstihare sonucu görülen rüyayı da ben böyle yorumluyorum Süleyman'cığım. Yani istihare aslında insanın herhangi bir işle ilgili kendi kanaatinin ya da kendisine ait duruşunun böyle netleşmesiyle ilgili bir şeydir. Ve orada da ya Rabbi sen bunu dua esastır. Bak rüyadan daha çok ziyade dua esastır. Oradaki dua yani istihare duası diye ifade edilen ya Rabbi bu benim için hayırlıysa bunun benim için kolaylaştır. Değilse bununla benim bununla ilgili gönlümü de o manada tamir et diye. Aslında orada bir niyet yenilemesi vardır. Bir tür niyet aslında
tazelenmesi.
Tazelenmesi vardır. Hani senin kendi işte fırtına gördün, işte bir takım zorluklar gördün. Aslında onunla ilgili tereddütlerini, şüphelerini gösteren de bir şey olabilir o. Ama bazen çok şey olabilir mi? Şimdi
bambaşka
iki
boyutlar.
tane şey, bir geçen bir video izledim. Bir büyüğümüze iki tane şey önermiş bir başka büyük. Demiş ki ya buna git ya buna git. Ondan sonra o da ilkine gitmiş. O da demiş ki istihareye yat. İstihare de öbürünü görmüş. Şimdi bazen hakikaten de böyle şey olabilir. O da demiş ki tamam demiş yani ha ben ha o. Demek ki sizin demiş şeyiniz nasibiniz oradan demiş. Oradan yürürsünüz gibi ona yönlendirmiş. Dolayısıyla bu tür
böyle de
tabii açık tarafı da var yani. İlla her şeyde böyle şahsi bir takım saiklerle izah etmek de söz konusu değil. O tarafı açılan bir pencere Süleyman'cığım. Ama pencere senin penceren olduğun için onun buğuluğu, onun kirliliği, açıklığı.
Yani siz bizden bağımsız olmadığını ısrarla vurguluyorsunuz.
Ama bizden bağımsız bir tarafı da var.
Var. O da belki daha hani
bu pencereden dışarı bakmak gibi yani.
Evet.
Evet. Gözünle alakalı, bakışınla alakalı, niyetinle alakalı. Dışarı bakıyorsun, bambaşka bir obje görüyorsun. Niye? Algıda seçicilik. Onunla çok alakalı ama sen bir dışarı bakıyorsun orada yani. Rüyanın böyle dışarı bakan bir tarafı var.
Bu Sultanahmet Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nde o dönemde bir rüyasını yorumlatıyor. Rüyada attan düşüyor ve sırtı yere geliyor. Hani korkuyor biraz, gitmeyelim dedi o sefere. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne yazıyor rüyasında mektubuyla? Diyor ki sultanımız bu rüya muzafferiyetinize delildir. Çünkü diyor insan vücudunda en güçlü yer sırtıdır. Arzda da yani yeryüzünde de toprak en sağlam yerdir. Sırtınızla işte toprağın yan yana gelmesi şey inşallah zafere delildir diyor. Mesela demek ki oraya ben görsem gitmeyelim diyebilirdik değil mi? Yani sefer kötü çünkü attan düşmek kötü bir şey. Yani attan evet, düştüm ve yani bu iş olmaz gibi yorumlayabilirdik ama demek ki başka bağlamda
attan düşmek değil o Avusturya kralıyla
evet,
güreşindeki
mi?
Güreşe tutuştuğunu görüyor. Sırtını yere vuruyor kral.
Yeniyor yani.
Yeniyor. Dolayısıyla sırtı yere gelmek bizde mağlup olduğu anlamına olmak geliyor. Birçok yorumcu da bunu bu şekilde yorumlayınca Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri farklı bir yorum getiriyor. Diyor ki işte arzın en yani bu dünyadaki en sağlam yer yerdir. İnsanın da en sağlam yeri sırttır. Arzla sırt yan yana bir araya geldiği zaman bu galibiyet anlamına gelir diye çok farklı bir yorum yapıyor. Ve oradan yola çıkarak Sultanahmet seferi düzenliyor ve gerçekten de galip geliyor.
O
yüzden sonra zaten aralarında çok farklı bir ilişki başlayacaktır.
Bu yüzden yine de her zaman şey ihtimali var yani. Tabii yanlış canım, anlama ihtimalimiz.
Yanlış eksik anlama ihtimali algılama de var. Oradan bize hakikatin fısıldanma ihtimali de var.
Doğru.
Rüya bu anlamda çok kıymetlidir yani.
Peki. Bayağı rüyaları konuşunca programı da bitiremez olduk. Hemen hemen biraz süremizi açtık ama
hele güzel. Bir de sen konuşsan var ya o daha çok daha şey olurdu da. Biz biraz daha kapatıyoruz işi. Sen
yok, sizinkisi daha doğru. Ben de çünkü oraya doğru geliyorum. Büyüdükçe yani diyorum ki rüyalar böyle şeymiş diyorum. Büyümek bu anlamda rüyalarımız da büyütüyor inşallah.
Uyanırken
rüya görmemiz
inşallah
daha güzel. Dileği ve duasıyla inşallah.
Amin inşallah.
Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile bugün rüyalar alemine girdik. Neler konuştuk, neler paylaştık. İnşallah bir bakarsınız, takdirlerinize sunulur. Muhabbetle haftaya görüşmek üzere.